Ayrım 19.
Işıklar bir aynaya çarpıp gözümüze gelince ne deniyor ona? Yansıma. Yeşil gözlerinden suların dalgalanışı yansıyordu. Aman ne güzel. İlk sayfayı bitirince kağıdı havada salladı. Mürekkep de biraz solarsa tam bir eski eser olacak. Yazılmış, çizilmiş, düzeltilmiş, yaşanmış, ıstırap çekilmiş, satırların içinde nefes alınmış. Hayatın eskittiği bir eser. Sevgi üzüldü. Bazı satırları olduğu gibi çizmişsiniz. Yeşil gözlerin yansımasına dayanamadım. Bize okumayacak mısınız diye sordu Leyla Hanım. Yeşil gözlerden geriye kalanı göremeyecek miyiz? Selim Bey, herhalde bu parçaları daha ileride kullanmaya niyetim varmış dedi. Belki uzun bir hikayede, belki de bir romanda. Durdu. Böyle parça parça ne ifade ettiklerini pek bilmiyorum. Fakat ısrarlarınıza da dayanmak mümkün değil tabii. Biraz daha düzeltti yazıyı, sonra okudu. Bölümün başlığı. Maptit Prenses. Nejat dalgın bakışlı bir tıbbiye talebesiydi. Gözlerinde henüz yaşamadığı elemli bir geleceğin solgun lekeleri, aynı mütereddit ıstırabı paylaşmak isteyenlerin hemen fark edebilecekleri bir ifadeyle yerleşmişti. Uçuk pembe dudaklarından gözlerine yayılan tebessümün geçiciliğini görmeyenler, ondaki bu elim istidadı kolayca gözden kaçırabilirlerdi. Dinlemediği sözlere kayıtsızca gülüşü, konuşurken muhatabına bakmayan dalgın gözlerinin ihmalciliği, otururken daima kavuşturduğu kollarının gerisindeki hareketsizliği, ilk bakışta tesirli olmaktan çok uzaktı. Zerrin'i tanıdığı günde soğuk ve durgun oturuyordu. Arkadaşları Zerrin'le bir roman üzerinde konuşuyorlardı. Bahsedilen romanın kahramanı hakkında yumuşak sözler eden arkadaşları gibi konuşması gerektiğini seziyordu. Fakat hayır, ne onlardan yana olsa ne de onlara şiddetle karşı koyarak yıllardır içinde biriktirdiği garip hisleri dile getirse istediği tesiri uyandıramazdı. Bu onun kaderiydi. Halbuki Zerrin'e onlardan farklı olduğunu, arkadaşları gibi hissetmediğini ve şiddetli arzularını ifade etmesine yardımcı olacak bir insana muhtaç olduğunu, gururundan fedakarlık etmeden anlatmak istiyordu. Bir anlık sessizlikten faydalanarak, "Romandaki bu sözleri aynı güzellikle tercüme etmek mümkündür," dedi. Büyük bir gürültüyle itiraz ettiler. Zerrin koştu, romanı getirdi. Onun telaşını gözleriyle takip eden Nejat, küçük bir ilgi, hafif bir heyecan diye düşündü. Kitabı aldı, ağır hareketlerle sayfaları çevirdi, bahsi geçen mektubu buldu. "Küçük sultanım benim. Sizinle birlikte olduğum zamanlar duygulu sanıyordum kendimi, bana bu cesareti vermiştiniz. Şimdi birlikte yaşadığımız günleri düşünmek için sizinle konuşuyorum, sizi dinlemeye çalışıyorum. Bu yaşantının sona erdiğine inanmıyorum. Bu yüzden yeni yaşantılara gücüm yok. Eski yaşantımı da siz olmadan nasıl sürdürebilirim? Bütün büyü sizdeymiş. Beni bu durumda görseydiniz, yani beni uzaktan takip edebilseydiniz, beni bir zamanlar sevmiş olduğunuza inanamazdınız. Belki ben her zaman böyleydim. Belki ikimiz de kendi başımıza birer dünya kurduk birlikte yaşarken. Şimdi eski dünyama dönmüş bulunuyorum ve bunun eski bir dünya olduğunu, usandırıcı tekrarlarla dolu olduğunu ve ne yazık ki kendimin de bu can sıkıcı romanın bir parçası olduğumu, yeni yalnızlığımın içinde anladım. Artık sanki yaşamıyorum, yaşayan birini seyrediyorum. Daha önce bildiğim romanı okur gibiyim. Bir roman, kendini okumaya başlasaydı herhalde bu kadar sıkıcı bulurdu kendini. Gördünüz mü dedi Selim Bey, bir zamanlar insanlar böyle kıyafetlerle dolaşıyorlarmış. Sert kolalı eski gömleklerinden birini giymiş gibi sıkıldım yahu. Sevgi daha daha dedi, bu kadar kızım. Sonra başka bir bölüm var, hemen altına yazmıştım. Kim bilir neden sultan bahsini burada kesmişim. Bundan bir şey çıkmaz mı demişim acaba? Belki başka bir yerde devam etmişsinizdir diye heyecanla atıldı Sevgi. Selim Bey kağıtları karıştırdı. Yok yok etmemişim. Bunu yarım bırakmakla bir şey düşünmüşüm ama Allah bilir neydi. Yazık dedi Leyla Hanım. Ne düşündüğünüzü bilemeyeceğiz. Acaba gerçekten böyle bir roman var mıydı Fransızca? Onu da bilemeyeceğiz. Selim Bey güldü. Belki de bu değersiz kırıntıları ileride bir heyecan yaratsın diye yarıda kesmişimdir. Başını salladı. Yok canım, o yaşlarda pek aptaldım, tıkanıp kalmışımdır. Heyecan insanın hevesini kaçırır ya bazen, işte öyle olmuştur. Sayfaları sehpaya bıraktı. 20 yaşındayken böyle heyecanlarımı ifade edemeyecek kadar beceriksizdim. Şimdi de gülünç buluyorum bu heyecanları. Alın size trajedi. Sevgi bu sözleri duymamış gibi başını salladı. Küçük parçalardan bütün bir dünya meydana getirilebilir. Ne yapmak istediğinizi bir hatırlayabilseydiniz. Daha kötü olurdu. Kim bilir ne can sıkıcı bir planım vardı. Min Gayrettin bu kadar yazabilmiş işte. Birlikte oldukları zamanlar içinde gene yalnızlıklarını yaşıyorlardı. Ne var ki bir arada geçirdikleri günler ve saatler, birlikte yaşanıldığı sanılan küçük heyecanlar yüzünden ertesi günü görme cesaretini veriyordu onlara. Her biri kendi kafasındaki dünyayı yaşadığı halde hep birlikte oldukları için aynı nedenle duygulandıklarını, aynı şeylere güldüklerini sanıyorlardı. Bu onlar için belki bir yenilikti. Aslında hiçbiri yeni bir olay beklemiyordu. Bütün yaşayışlarını, hareketlerini, yeni bir güne başlayışlarını, çevrelerinde olup bitenleri, izleyişlerini bu değişmezliğe göre ayarlıyorlardı. Hiçbir konunun üstüne gitmiyorlar, hiçbir sözün sonunu izlemiyorlardı. Neden yaşıyoruz sanki biz diyordu Selim Bey. Aslında bu sözü hiç kullanmadıkları halde Sevgi ile Leyla Hanım sanki neden yaşıyorlardı. Sevgi belirsiz fakat güzel şeyler beklediğini sanıyordu. Durgun yaşantısını düzenli ve aklı başında bir hayat olarak yorumluyordu. Aslında meseleler basitti. Onları karıştıran insan ihtirasıydı. İhtiras kelimesini düşündü Sevgi bir süre. Hayır, düşünmedi. Hayvanat bahçesine ilk defa götürülmüş bir çocuk gibi baktı bu vahşi kelimeye. İhtiras basitlik ve bayağılıktı. İhtiras babasının gülünç tavırlarla giyinip sokak dişilerinin peşinden koşmasıydı. İhtiras Selim Bey gibi bir insanın bile onu yüzüstü bırakan bir kadın için gece yarılarına kadar kanter içinde koşuşmasıydı. Nefes nefese koltukları, kanepeleri, dolapları, masaları eve taşımasıydı. Bir gün her tarafını otlar bürüyen bahçeye yüksek duvarlar yaptırmasıydı. Sesi unutulan karışık zil tertibatlarıyla evi donatmasıydı. İhtiras sevgiden çok daha güçlü insanların sonunda bu küçük ve güçsüz ve üşüyen kızdan daha bitkin, daha yorgun düşmesiydi. Oysa Selim Bey'in yarım kalan parçaları gibi küçük şarkılar yazılabilirdi. Birbirine karşı çıkmayan yumuşak yaşantılar anlatılabilirdi. Olağanüstü gibi bir kelimenin hırpalamayacağı sıcak dünyalar kurulabilirdi. Oysa ihtiras insanın başkalarında, koltuğunda otururken bile hissettiği üşütücü bir hastalıktı. Hafifçe ürperdiğini hissetti. Yaz ortasında annesi birden hastalandığı için dönmek zorunda kaldılar. Doktorlar hastalığı pek anlayamadılar. Sevgi, Selim Bey ile birlikte ilaç kokan hastane koridorlarında bitmez tükenmez muayenelerin, tahlillerin, filmlerin sonuçlarını bekledi. Beyaz gömlekleri uçuşarak insanın yüzüne bakmadan geçen doktorların peşinden koştu. Bu doktorlar hep bilinmeyen bir hastayla, o sırada kendilerini bekleyen insanlarla ilgisi olmayan soyut bir hastalık kavramıyla uğraşıyorlardı. Bu hastalık denen mesele profesörler, doçentler, mütehassıslar, asistanlar, hemşireler, hasta bakıcılar, laborantlar, hademeler, tıp öğrencileri arasında görüşülen ve insanların ve özellikle hastaların üstünde bir davaydı. Elinizde üstü büyülü yazılarla dolu kağıtlar onların arkasından baka kalıyordunuz. Mutlu bir rastlantı sonucu yarı aralık duran bir kapıdan bu büyücüler tarikatından olup da sizin aradığınız ve belirsiz bir süre beklemeniz gereken insanüstü beyaz yaratıklardan birini görebilirseniz, tarikat mensuplarından bir başkasıyla konuşan ve hastaların, özellikle hasta yakınlarının anlayamayacağı, yabancı bir dille bir şeyler söyleyen bu Dalai Lama, hemen suratınıza kapıyı kapatıveriyordu. Tanrılar katına çıkmanıza bir an için bile izin verilmiyordu. Sevgiyle Selim Bey'in de katıldıkları hasta yakınları sınıfı, hastalar kadar belki onlardan da çileli bir zümreydi. Dil hasta yakınlarının, asistanların, asistanlar ne demek mütehassısların, hatta doçentlerin bile 5 metreden fazla yakınına sokulamadığı bir profesörle konuşmak ne demekti? Milyonlarca insanın kurtulması için çalışan bir tıp devi olarak, zavallı bir tozun hayatı için endişelenen, önemsiz bir molekülden başka bir şey olmayan hasta yakınlarını küçümseyici bakışlarıyla ezip geçiveriyorlardı. Bu dev mikroskoplar bir mikrop kadar değer vermiyorlardı bu şaşkın kalabalığa. Üzerinde hiçbir şey yazmadığı için arkasında neler olup bittiği belli olmayan bir kapının aralığından saydam tül gibi süzülerek kayboluyorlardı. Üzerinde tabelalar bulunan kapıların gerisinde de genellikle canlı bir varlık bulunmuyordu. Vakit çoktu, bekleniyordu. Tecrübeli hasta yakınları üstü yazısız kapıların önünde birikiyordu. Sonra durmadan bekleniyordu. Fakat aman Allah'ım, ne kadar çok bekleniyordu. Hiçbir yere ayrılmadan bekleniyordu. Bütün gözler kapıdaydı. Bütün gözler kapı tokmağındaydı. Bütün gözler kapının altından sızan ışığın kararmasını, ilahi bir gölgenin yaklaşmasını bekliyordu. Fakat aman Allah'ım, ne kadar çok bekliyordu. Sonra beklenen tanrısal gölgenin gözünde basit bir makine parçası olan, mesela bir hemşire, hasta yakınları için bir efsane kahramanı, aynı kapıdan sanki çok normal bir hareket yapıyormuş gibi giriyordu. Bu efsane kahramanın bütün gazaplı bakışlarına rağmen hasta yakınları kapı aralığından bakmaktan boyunları çarpılmış bu garip kuşlar, Tanrı'nın lanetine uğramayı da göze alarak başlarını içeri uzatıyorlardı. Fakat nasıl olur? Dalai Lama içeride yoktu. Nasıl olur? Kaç tane hasta yakını kendi gözüyle görmüştü bu kapıdan girerken onu, değil mi? Değil. Belki de o uçuşan beyaz gömleğiyle pencereden uçup gitmişti. Kim bilir? Beyaz gömlekliler tarikatının en aşağı mertebesinde bulunan hademeler başlarını sallıyorlardı. Üstad-ı azamlar sadece enteresan vakalarla ilgilenirlerdi. Yani hasta yakınlarının anlayacağı dille ümitsiz hastalara bakarlardı. Bilim bu demekti. Böyle ölüme yakın talihli hastaların çevresinde asistanlardan, mütehassıslardan meydana gelmiş kutsal bir daire bulunurdu. Ve bu enteresan vakadan bütün insanlık için mutlu bir sonuç çıkarılırdı. Bilim bu demekti. Bütün bilimlerin anası matematik de böyle duyurmamış mıydı? 3 ile 5 ile değil, x ve y ile çözüme gidilebilirdi ancak. Ve x ya da y değilseniz kimse yanınıza bile uğramazdı. Böyle önemsiz vakalarla ancak pratisyen hekimler uğraşırlardı belki. Yani üstadlar için normal hastalar kadar önemsiz kişiler, enteresan vakalarsa el üstünde dolaştırılırdı. Boş yataklar enteresan vakalar için bekletilir, hasta bakıcılar onların yanından ayrılmaz, onların tahlilleri herkesinkinden önce yapılırdı. Nedense enteresan vakaların hasta yakınları yoktu. Elbette onların böyle aracılara ihtiyacı var mıydı? Röntgen için bekleyenleri şöyle bir iterek içeri girerlerdi enteresan vakalar, yürüyecek güçleri varsa. Tavsiye kartları bile onların önünde eğilmek zorundaydı. Onların tavsiyeye ihtiyaçları yoktu. Onlar büyücülerin kullandığı esrarlı bitkiler gibiydi. Bilimin kazanında kaynatılarak bütün insanlar için şifalı sular yapılıyordu onlardan. Bilimsel makale oluyorlardı, tez oluyorlardı, kitap oluyorlardı. Her yere onların seyredilmesi güç resimleri basılıyordu önden yandan. Peki neden yalnız üstadların, Dalai Lama, peşinden gidiyordu bu kadar hasta yakını? Neden garip fısıltılar dolaşıyordu ortada? Ondan başkası çare bulamaz, boşuna uğraşmayın. Beyaz gömlekliler tarikatının üstün mertebelerinde dolaşan başkaları da vardı oysa. Hayır, olmazdı, boşuna uğraşılamazdı. Üstadların ünü mistik bir olguydu. Tanrı onları öyle yaratmıştı. Tıpkı enteresan vakaları yarattığı gibi. Nasıl her ümitsiz vaka enteresan vaka olamıyorsa, her üstün beyaz gömlekli de Dalai Lama olamıyordu. Bu bir tabiat kanunuydu. Nice ümitsiz vaka küçük bir ilgi bile görmeden ölüp giderken, enteresan vakaların ölüleri bile büyük bir itina ile kesilip biçiliyordu. Bu bir tabiat kanunuydu. Kuvvetliler zayıfları eziyordu. Dalai Lamalık babadan oğula geçen bir imtiyaz gibiydi. Hadi canım saçmalamayın diyordu kıskanç bir hasta yakını. Benim hastama 6 ay baktı da bir şey anlamadı. Sonra önemsiz bir beyaz gömleklinin adını vererek onun sayesinde hastasının iyileştiğini ileri sürüyordu. Bu sözlere inanmak ne kadar zordu. İnsan böyle olayları kül kedisi masalı gibi karşılıyordu. Artık mucizeler çağında yaşamıyorduk. Sen gene üstadlardan şaşma deniyordu, çarpılırsın yoksa. Bu koşuşmalar sırasında sevginin bilime duyduğu düşmanca korku yerini inançsızlığa bıraktı. Bu ne bitmez tükenmez bir maceraydı. Camlara kanlar bulaştırılıyor, şişelere kanlar dolduruluyor, karanlık odalarda görünmeyen objektifler insana benzemeyen resimler çekiyordu. Her şey birbirine karıştırılabilirdi. Tüplerin yanına okunmaz yazılı kağıtlar konuluyor, camlara anlaşılmaz numaralar yazılıyordu. Canım kardeşim, sana bir yakınımı gönderiyorum, ilgileniver. Tavsiye kartları, daha kuvvetli tavsiye kartlarına yol veriyordu. Sevgi, hasta yakınlarının kümelendiği bir kapının önünden ayrılıyor, iki merdiven inip başka bir yığının arasına karışıyordu. İnsanı önü boş kapılardan birine hiç göndermiyorlardı. Koridorun başındaki hademe şu önü kalabalık kapı diye kolayca tarif ediyordu. Yemeğe gitti şimdi gelir deniyordu bazen de. Oysa sevgi ilk defa önü boş bir kapı bulduğu için sevinmek üzereydi. Hasta yakınlarından iyi mi bileceksin? İçeride biri olsa önü boş kalır mıydı kapının? Yemekhanelerin önünde bekledi. Aradığı insanın lokmalarını seyretti. Onun arkadaşlarıyla şakalaşmasını sabırla izledi. Doğrultu duyusu zayıf olduğu için koridorlarda kayboldu, yanlış binalara girdi. Bütün hasta yakınları gibi ara sıra bu sonsuz kapılar arasında neden dolaştığını unuttuğu oldu. Annesini, onun gittikçe solan yüzünü düşünmeden koridordan koridora sürükledi. Fakat hiçbir zaman beylik bir hasta yakını olmadı. Peşinden koştuğu beyaz gömleklilere ne körü körüne bağlandı ne de onları amansızca eleştirdi. Elbette öğle vakti yemek yiyecekler, elbette sabah 8'de benim gibi gelemezler, elbette bana farklı davranmayacaklar. Onlar da insan. Onlar da insan. Sevginin gözünde onlar hiçbir zaman Dalai Lama olamadılar. Fakat annesi zayıfladıkça, yatağının yanındaki ilaçların sayısı arttıkça, cinsleri değiştikçe, sevginin bilime güveni azaldı. Hastanelere daha seyrek gitmeye başladı. Selim Bey ile birlikte koridorlardaki sandalyelerin üzerinde, başları önlerine eğik, daha az beklemeye başladılar. Önceleri yolda gördüğü annesi yaşındaki sağlam ve neşeli kadınları, bu duygusunu büyük bir günah saymakla birlikte biraz kıskançlıkla izliyordu. Bu kadınlar sevgiye evde hasta ve yalnız yatan annesine ve onların babasız, kocasız, savunmasız bırakılmalarını aldırmadan kocalarıyla birlikte nasıl böyle kayıtsız dolaşabiliyorlardı? Masum ve zavallı insanların başlarına gelen talihsizlikler için ortak bir sorumluluk duyulmamalı mıydı? İşte size felsefe diyordu Selim Bey. Sen bacak kadar boyunla insanları yargılamaya mı kalkıyorsun? Acıklı olaylar karşısında garip bir tutukluğu vardı Selim Bey'in. Üzüntüleri ancak mizahla teselli edebiliyordu. Leyla Hanım muayene olurken bir yerindeki sıkıntıdan söz edilince, bilim böyle bir rahatsızlığın olamayacağını bildirerek hasta kadını susturursa, Selim Bey de hemen bilime katılıyordu. Sıkıntılarını sen bilimden daha mı iyi bileceksin diye paylıyordu Leyla Nezihi Hanım'ı. Birçok dertte ne yazık bilimin istediği tanımların içine sığmıyordu. İnsanın bilim dışı ne kadar çok hastalığı vardı. Fakat Leyla Hanım gittikçe soluyordu, sokağa çıkamıyordu. Zaten oturmaktan başka bir iş bilmezdin diye takılıyordu ona Selim Bey. Sonra somurtarak ekliyordu. Artık şakalarıma kimse gülmüyor. Pek gülünemiyordu artık. Ölüm gibi tatsız ve bir türlü söylenemeyen bir kelime havada dolaşıyor ve onların diledikleri gibi yaşamalarını engelliyordu. Günlük konuşmalarda rahatça söylenilen ve anlamı bilinmeyen bu kelimenin kullanılamaması bile durumu değiştiriyordu. Tam bu acı kelime dillerinin ucuna geldiği sırada kendilerini tutmaları, kelimeyi söylemekten de kötü bir etki yapıyordu. Konuşulmaktan korkuluyordu. Sanki en basit bir söz bile sonunda söylenmesi yasak o kelimeye gelip dayanacaktı. Sevgi günün birinde bilimle alışverişini bütünüyle kesti. İlaçlardan büyük bir kısmını ortadan kaldırdı, koridorlarda koşuşmaktan vazgeçti. Bu ilaçlar daha kötü etkiliyordu annesini. Karşı konulması imkansız bir kadere boşuna isyan ediliyordu. Selim Bey'in itirazlarına da aldırmadı. Bir zamanlar Nazım Bey'in bile korktuğu Sevgi olmuştu artık. Evin mutlak hakimiydi. Selim Bey de çekiniyordu ondan. Leyla Hanım da eskisi kadar şikayet edemiyordu. Hastalık sözü edilmesi yasak bir günah olmuştu. Bazı şeyleri bizden iyi bilen, bizden yüksek kuvvetler vardı. Istırap, hastalık, ölüm gibi insan kaderine hükmeden büyük kavramları günlük yaşantı içinde olur olmaz kullanmanın cezası çekiliyordu. İşte ölüm, işte hastalık, işte ıstırap deniliyordu insana. Bu 18 yaşında bu küçük, bu güçsüz kız gizli bir kuvvetin yeryüzü temsilcisi gibi titretiyordu çevresini. Yakın akrabalar onun korkusundan ziyaretlerini kısa kesiyorlardı. Leyla Hanım bile yatağının ucuna ilişenlerle alçak sesle konuşuyor, Sevgi'nin kızması ihtimali olan sözleri kızı odadan çıktıktan sonra söyleyebiliyordu. Herkes Sevgi'nin gözlerine baktıkça Leyla Hanım'ın eriyip gitmesinden kendini sorumlu tutuyordu. Bir iki yıldır görmedikleri yakınları kapıyı çaldıkları zaman Sevgi'nin acı gülümsemesiyle karşılaşıyorlardı. Şimdiye kadar neredeydiler? Bu dünyada anne baba çocuklar üçlüsünün dışında kalan her topluluk, insan ilgisinin sebebi ne olursa olsun dışında mı kalmalıydı? Evet, kalmalıydı. Sevgi, annesinin yatağının yanına getirmiş olduğu koltuğa büzülüp şalına sarınarak sabahlarken bütün bunları düşündü. Sonunda insanları karıncalar gibi kalabalık ve nereye koşuştuğunu bilmeden çarpışıp duran önemsiz varlıklara benzetti. Her gün onları annesinin yatağından kapının önüne süpürmekten usanmaya başlamıştı. Annesi öldükten sonra onlarla hiç konuşmayacaktı. Birden ürperdi. Demek ölüm bu kadar yakındı. Annesinin öldüğü günün gecesi Selim Bey'e çok çekmediğine göre annem Allah'ın sevgili kuluymuş dedi. Sobanın yanındaki kanepeye oturmuş konuşuyorlardı. İçeride bazı ihtiyarlar ölüyle ilgili bazı görevleri yerine getiriyorlardı. Annesi yaşarken onu elinden geldiği kadar bu ihtiyarlardan korumaya çalışmıştı. Artık Leyla Hanım'a kimsenin zararı dokunamayacağına göre, artık Allah'ın bu sevgili kuluyla arasında bir engel kalmadığına göre onu bu görevli ihtiyarlara bırakmanın da bir sakıncası kalmamıştı. Sevginin görevi sona ermişti. Selim Bey ara sıra sessizce ağlıyordu. Sonra özür diler gibi, ihtiyarladım herhalde dedi, kendimi tutamaz oldum.